Ayrım 24. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele 1915-1916 cilt 1. James Bryce Arnold Toynbee sayfa 321. 27 Şubat Cumartesi. Mr. McDowell Yahudi tepesinde vurulanları gömmekten döndükten sonra 40 ceset bulduklarını, 5-6 tanesi hariç hepsini teşhis ettiklerini söyledi. Çarşamba gecesi Gülbasan'da daha da korkunç bir eylem gerçekleştirildi. Bu köy ve İriyava kısmen bir Almanın çabalarıyla korunmuştu. Fakat çarşamba gecesi Salmas tarafından gelen İranlı gönüllülerden kurulu bir çete köyü basmış ve söylendiğine göre 50 erkeği alarak mezarlık yakınlarında kurşuna dizmiş. Sonra köyü yağmalamış, kadın ve kızların ırzına geçmişler, zincirlerinden boşanmış şeytanlar gibi davranmışlar. Misyonerlik çocuklarına öğretmenlik yapmak için 4 ay önce Koanlarla birlikte gelen İsviçreli genç kız Mademoiselle Madeleine Peroche'nin ölümü bütün her şeyin dehşetini ve hüznünü daha yakından yaşamamıza neden oldu. Sadece 21 yaşındaydı. O kadar parlak ve güzeldi ki hepimiz onu yürekten sevdik. İngilizceyi çok iyi konuşuyordu. Tabii Fransızca ve Almancayı da. Perşembe günü akşam yemeğinden sonra öldü. Dün, yani cuma, onun için Doktor Joan'ın oturma odasında Mr. McDowell'ın yönettiği bir cenaze töreni yaptık. Onu Sayre'deki küçük mezarlığımıza götüremedik. Doktor Joan'ın bahçesine, girişte sağdaki asma çardağının altına gömdük. Mr. McDowell dua ederken şöyle dedi. Şu son haftalarda Ölüm'ün Gölgesi Vadisi'nde sadece yürümekle kalmıyoruz. Orayı kendimize mesken de tuttuk. Ekmek işinde bize yardımcı olanların başındaki iki Süryani genç şu an geldiler ve burayı terk ederek dost Müslümanların yanına sığınmaları konusunda gizlice uyarıldıklarını, zira Türk konsolosunun sınırlarımız dahilinde ve şehirdeki diğer bütün genç erkekleri toplayarak öldüreceğini haber aldıklarını bana söylediler. Hepsini temizleyin demiş. Bunun doğru olabileceğine inanamıyorum. Ama yine de bilemeyiz. Eğer mülklerimize zorla girip erkekleri öldürmeye başlarlarsa hiçbirimiz için güvenlik kalmamış demektir. Bu gençlerden birinin şu anda söylediği gibi her şeyi Tanrı'nın ellerine bırakalım, bekleyelim ve bütün olacaklara hazır olalım. Tifüs kolejde şiddetini arttırıyor. Kolejde 70 kişi hasta. Birçoğu tifo olma ihtimali olan 100'den fazla kişi ise perhiz yapıyor. Bu kadar çok vakaya bakmak ve gerektiği gibi beslemek bu şartlar altında mümkün değil. Hastane bulabildiği kadar süt ve yoğurt alıyor. Mrs. Cochran hem oradaki yemek işine bakıyor hem de birçok başka iş yapıyordu. Dün yatağa düştü, bugün tifo belirtileri gösteriyor. Mademoiselle Perrochet'e Mrs. Joan ve Mrs. Joan bakmışlardı. Son 1-2 haftadır onlara Amerika'daki hemşirelik eğitimi almış bir Süryani kadın olan Miss George'un yardım ediyor. Çok yetenekli olduğunu kanıtladı. Bize büyük yardımı dokunuyor. Cumartesi gecesi. Burada bir şeyler olacağına dair büyük bir korku vardı. Fakat pazar sabahı güven içinde uyandık. Yağmur yağmamasına rağmen kuzey tarafında bir gök kuşağı gördük. Mr. Allen'ın Gülbasan'dan getirdiği haberler yazılamayacak kadar kötü. Konsolos tarafından köyü Kürtlere ve Müslüman yağmacılara karşı korumaları için gönderilen askerler, köyde kalan kadın ve kızlardan tecavüz edilmedik neredeyse bir tane bile bırakmamışlar. Kızların bir kısmı da kaçırılmış. Koruma işinin tam bir maskaralık olduğunu anlamışlar. Mr. Allen pazar sabahı dönerken bazılarını yanına almak istemiş ama izin vermemişler. Birkaç gece önce mezarlıkta öldürülenler toprağın sadece 15 santim altına gömülmüşler. Mr. Allen onları teşhis etmek için çıkarmayı, sonra da daha derine gömmeyi talep etmiş ama reddedilmiş. Askerler hepsini yere oturtup ardından da vurmuşlar. Sonra hepsini tek tek kontrol edip nefes alan varsa ikinci kere vurmuşlar. Bütün bunların tek sebebi onların Hristiyan sıfatı taşımalarıydı. Peki Hristiyan dünyası buna ne diyecek? İriyaba'ya giden Mr. McDowell da benzer şartlarla karşılaşmış. Onu ve Mr. Allen'ı sağ salim görmek bizi sevindirdi. Çünkü onlar hiç şüphe yok ki kendilerini tehlikeye attılar ve askerlerin küstahça muamelelerine maruz kaldılar. Mrs. Cochran daha iyi. Artık tifo olmadığını düşünüyoruz. Muazzam bir iyileşme var. Dün bu kısımda sadece 7 kişi öldü. Buradaki ölü sayısı 1000'i geçti. Kolej ve erkek okulu da hesaba katılırsa bu rakam 1500'e çıkar. Üç delikanlı ve ben geçen hafta boyunca her gün sabahtan öğleden sonraya kadar bütün zamanımızı ekmek fişlerini kontrol etmek, mazeretleri dinlemek ve yeni sığınmacılar geldiği için yeni fiş dağıtmakla geçirdik. Son birkaç gündür kolej kısmı hariç günde yaklaşık 5000 kilo ekmek satın aldık. 5 Mart Cuma. Mrs. Cochran tifo ama hastalık şimdiye kadar hafif seyretti. Mrs. Joan ve Miss Joan hem onun işlerini ellerinden geldiği kadar üstlendiler, hem de Süryani hemşire Miss George'un yardımlarıyla ona bakıyorlar. Doktor Packard 2-3 gündür yatakta ama tifo olup olmadığını bilmiyoruz. Mr. Allen öldürülenleri gömmek için Türk konsolosundan aldığı izinle Gülbasan'a gitti. 50 ceset bulmuş. Geri gelirken çoğu kadın ve kız 64 kişi onunla birlikte geldi. Bahçelerimiz, odalarımız ve kilisemiz yeniden insanlarla doldu ama bunlar daha temiz. Dağlıların birçoğu dışarıda. Kürtlerle araları iyi olan iki dağlı aile evlerine gitmek üzere dün yola çıktılar. Artık bahar geldi, toprağa sürüp tohum ekme zamanı ve eğer insanlar bir an önce köylerine dönmezlerse gelecek sene buğday ve diğer tahılların kıtlığı olacak. Rus ordusunun yaklaştığına dair tekrarlanan haberler var. Buradaki bazı Almanlar yakında bir geziye çıkacaklarını söylüyorlar. Eğer Türkler kaçmak zorunda kalırlarsa gitmeden evvel neler yapabileceklerini söylemek zor. Her şeye rağmen kurtuluş ümitlerimizi yükseltmek istemiyoruz. Çünkü bu uzun bekleyiş daha da zorlaştırıyor. Birkaç gün önce eski Türk konsolosu tutsak edilip de bizim almak istediğimiz kızlar varsa onları bizim için bulacağı haberini göndermişti. Görünüşe göre ya aralarında bir tartışma yaşanmış ya da bu bizi tuzağa düşürmek için yapılmış bir oyun. Yılların kurnazlığını, güvercinin saflığını almış bir hile. 6 Mart Cumartesi. Doktor Packard tifo oldu. Ona bakabilecek tek kişi Mrs. Packard ama onun da kuvveti pek yerinde değil. Üstelik bakması ve tehlikelerden sakınması gereken hayat dolu 4 erkek çocuğu var. Matmazel öldüğü için çocukların eğitimi annelerinin üzerine kaldı. O da bu işin büyük bölümünü yerine getirmeye çalışıyor. Benim elimden gelip geçen akşam paralarının ikinci aya ait raporunu bu sabah yazıp bitirdim. Şu ana kadar yaklaşık 1500 sterlin harcamışız. Satışlardan 120 sterlinden fazla toplanmış, bu da geriye bizim için hemen hemen 1400 sterlinlik bir alacak bırakıyor. Bu hesaba kolej ve erkekler okulu kısmı dahil değil. Bu paranın hepsi kuru ekmeğe harcandı. 223,5 ton ekmek, hepsi hamalların sırtında taşındı. Adam başına düşen yük 75 kilo eder. Bu ay günde 4250 kilo ekmek dağıttık. Akşam. Hristiyanlar arasında Türklerin gitmeden evvel bir darbe vuracaklarına dair büyük bir korku var. İranlı askerlerden kurulu 25 kişilik fazladan muhafızımız var. Rusların geldikleri zaman yapacaklarından korkan köylerdeki Müslümanlar bütün gün şehre akın ettiler. Rusların ne kadar yakında olduklarını bilmiyoruz. Çünkü bütün haberleşme imkanlarından yoksunuz. Bu zavallı insanların yaşadığı korku ve dehşetin geçtiğini bile bile sessiz ve sakin durmak tuhaf görünüyor. 7 Mart Pazar. Doktor Packard tifo yüzünden çok hasta. Dün ateşi 105'ti. Dipnot Fahrenheit olarak. Bugün daha sakin görünüyor. Hastanedeki eski yardımcılardan Doktor Pera her gün sabah 9'dan akşam 5'e kadar Doktor Packard'ın bakımını üstlenmeye söz verdi. Mrs. Packard da gece hemşiresi olacak. Mrs. Cochran yavaş yavaş iyileşiyor gibi gözüküyor. Birkaç gün önce kolejden getirilen mültecileri yerleştirdiğimiz banliyölerdeki evlerden birinde 30 tifo vakası rapor edildi. Muhtemelen mikrobu da beraberlerinde getirdiler. Hastalığın burada şiddetini arttırmamasının tek sebebi Mr. McDowell'ın temizlik ve çeşmeler konusunda gösterdiği daimi ihtiyat. Çöplerin taşınması için eşek istemek amacıyla sık sık valiye yalvarmak zorunda kalıyor. Üstelik bunun için iyi de para ödüyor. Kilise sığınmacılarla dolu olduğu için günde iki kere ilahiyat okulunun bahçesinde toplanılıyor. Göktepe vaizi Moşe açık havada iyi vaaz veriyor. Şimdi yemekten gelirken kadının biri yolumu kesti. Küçük bir kızın elinden tutuyordu. En yaltakçı ses tonuyla kızın torunu olduğunu ve bana hediye etmek istediğini söyledi. Güldüm ve zaten şimdiye kadar böyle 100 hediye aldığımı söyledim. kadın benim gerektiği kadar değer bilir olmadığımı düşündü. Bu şartlar altında sorumluluklarından kurtulmak isteyen çok sayıda insan var. Akrabalarının, dermansız yaşlı kadınları terk ederek ölene kadar bizim bakımımıza bıraktığı bazı durumlarla da karşılaştık. 8 Mart Pazartesi. Doktor Packard'ın ve Mrs. Cochran'ın iyileşmeleri adına dün öğlene kadar genel bir oruç tutuldu ve dua edildi. Derin ve kalıcı bir ruhi uyanış olduğunu umduğumuz bir şey başlıyor. Böyle zamanlarda insan ebedi gerçeklerin mevcudiyetinde yaşar ve cennet çok yakın görünür. Geçirdiğimiz her durum ve tecrübede Tanrı'nın sözünün bize hitap ettiğini görmek olağanüstü. 9 Mart Salı. Müslüman bir hatip pazar günü Dilguşa'daki bahçede neredeyse tamamı Müslüman birkaç bin kişiye bir konuşma yaptı. İtalya ve İran'ın Almanya, Avusturya ve Türkiye'nin yanında savaşa girdiğini ve tabii ki zafer yolunda olduklarını söyledi. Amerika bu savaşta yer almamış. Fakat ırk ve din farkı gözetmeksizin bütün dünyadaki hasta ve yaralılara bakmış, açları doyurmuş ve muhtaçlara el uzatmıştır. Buradaki Amerikan misyonerlerinin de aynı şeyleri yaptığını ve yapmakta olduğunu, herkesin onlara saygı gösterip onları desteklemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine büyük bir alkış koptu. Dün gece bir grup asker bahçesi bize bitişik olan Doktor XXX'in evine girerek son haftalarda saklanan Rus piskopos Mar Elia'yı aradı. Onu bulamamışlar ama insanları ölesiye korkutup 40 poundluk para ve mücevherat almışlar. Bekçimiz Mr. McDowell ve Mr. Allen'a haber verdi. Onlar da kadınlara yardım etmek için o tarafa gitmeyi denediler. Mr. McDowell onların bahçesine girmek için bu taraftan merdivene tırmandı. Ama duvarın üstünde eli silahlı bir askere rastladı. Asker geri çekilmesini istedi. Mr. McDowell silah yüzünden o tarafa geçmek için ısrar etmedi. O arazi bizim değildi ve orada hiç bayrağımız yoktu. Dolayısıyla bir şey yapamazdık. Bu olay insanların tekrar korkuya kapılmasına yol açtı. Bu sabah bir kadın biraz mücevherat ve bazı kağıtlar getirerek kendisi için saklamamı istedi. Amerika'daymış, daha geçen bahar dönmüş ve dönerek yaptığı aptallığa hayıflanıyor. Amerika'ya geri gitmek için bir fırsat kolladığını, buralara bir daha asla geri dönmeyeceğini söyledi. Yüzlerce kişi aynı şeyi söylüyor. Sanırım yollar açılınca Amerika'ya büyük bir göç olacak. Benimse göç etmek bir süreliğine umurumda değil. 12 Mart Cuma. Şu son 2-3 gündür hayatımızın tek düze olduğundan şikayet edemeyiz. Türkler piskoposu pazartesi günü yakalamaya çalışmış, ancak kilisenin çatısına saklanan piskopos kaçmayı başarmıştı. Ertesi gün öğleden sonra askerler aniden tekrar ortaya çıktı ve bu sefer piskoposu kilisenin çatısında, korkuluk duvarının arkasında buldular. Duvarın arkasındaki eski bir merdivenden aşağı inmeye çalışmış ama çatının öbür tarafındaki asker tüfeğini doğrultup kaçmaya kalkarsa vuracağını söyleyince yakalanmış. Söylendiğine göre üzerinde 2000 altın toman ve Rus kağıt parası varmış. Tabii bunlara el konulmuş. Bu yakalanmanın en talihsiz yanı aynı anda Doktor Lokman'ın da tutuklanması oldu. Doktor Lokman Süryani'dir. Doktor McDowell'ın ricası üzerine o tarafta hiç tifo vakası var mı diye bakmak için duvara aşarak Doktor XXX'in evine gitmişti. O sırada askerler onu da yakalamış. Misyonumuz salıverilmeleri için derhal girişimlerde bulundu. Türk konsolosu Doktor Lokman için 200, piskopos içinse 2000 sterlin istedi. Akşam da istenilen para hemen ödenmezse gece yarısı vurulacakları haberini gönderdi. İranlı valiye kurşuna dizme işini yapmaları için 8 adam göndermesini emretti. Bu sırada 1-2 kişi daha yakalandı. Doktor Lokman'ın haberi gelince parayı bulmak için bir telaş başladı. Yeni gelinlerden çeyizlerindeki altınlardan vermeleri istendi. Böylece kısa sürede 200 sterlin gönderildi. Doktor Lokman serbest bırakıldığı kendisine haber verildiği zaman başındaki beladan habersiz horul horul uyuyormuş. Bizim bahçemize gelip de ailesi ve arkadaşları onu tebrik edince kendini ölüm uykusundan uyanmış gibi hissetti. Diğerlerinin hala tehlikede olduğunu öğrenince öyleyse onları kurtarmak için bir şeyler yapmalıyız dedi. Doktor Lokman İran hükümeti nezdinde etkili buranın önde gelen Süryanilerinden biri. Bu dertlerin başladığı ilk günlerden beri hükümetle ilgili işlerde her türlü yardımı yapmaya hazırdı. Dün bütün gün diğerlerini de kurtaracak parayı toplamak için uğraşıldı. Son iki gecedir avlularımız buradaki Hristiyan mahallelerinden gelenlerle doluyor. Zaten köylerdeki Müslümanlar da Rusların korkusuyla şehre doluşuyorlar. Dün fırıncılarımızdan birinin söylediği gibi şehrin kapıları yeterince hızlı girmelerine el vermiyor. O kadar hızlı bir akım var ki. Şehir Ruslar gelince Müslümanlara yapacaklarının korkusuyla panik içinde. İnşallah Müslüman gibi değil Hristiyan gibi davranırlar. Müslümanlar her yerde kendilerini Hristiyanların dostu gibi gösterme telaşındalar. David'in 59 ekte kötülerle ilgili söyledikleri duygularıma tercüman oluyor. Anladığım kadarıyla liderlerden biri hariç Almanlar gitmişler bile ve kalan o bir kişi de gitmek için acele ediyor. Dünü bir baş ağrısı nedeniyle yatakta geçirmek zorunda kaldım ve bana öyle geldi ki havada bir umut ve heyecan titreşmesi var. Her gün on binlerce dua göğe yükseliyor. Tanrım kurtar bizi. Yarın 10 hafta bitiyor. Daha fazla dayanmak mümkün gözükmüyor. Tanrım bizi kötülerin elinden kurtar. Doktor Packard hala çok hasta. Mrs. Cochran sanki yavaş yavaş iyileşiyor. Kolej kısmında o kadar çok tifo vakası var ki büyük çadır hastane olarak kullanmak üzere okulun bahçesine kurdular. 16 Mart Salı. Bugün kalplerimiz ağır ve hüzün dolu. Doktor Packard gerçekten çok hasta ve Miss Joan'ın da tifo ya da tifüs olduğu anlaşılıyor. Miss Cochran iyileşmiş gibi gözüküyor. Tebriz'den Doktor Van Neman'ı istiyoruz ama ona bir haber ulaştırmak mümkün gözükmüyor. Doktor Shedd Tebriz'e bir mesaj göndermek için Türk konsolosundan yardımcı olmasını istedi. Ama konsolos bunu yapamayacağını söyledi. Ruslar Urmiye ile Tebriz arasında bulunuyorlar. Bu kısımda 25-30 tifo vakamız var. Mr. McDowell hastaları yerleştirmek için birkaç oda boşaltmaya çalışıyor ama bunu yapmak çok zor. Yeni gelenler kendilerine başka kötülükler yapar endişesiyle dün gece Aziz Meryem'de gene bir korku dalgası yaşandı. Birçokları bizim arazimize doluşmaya çalıştı ama zaten her yer dolu. Hepsine birer somun vermek üzere günde 15 bin kişiyi besliyoruz. Gizli bir haberciyle Doktor Van Neman'dan birkaç gün önce gelen bir notta 1200 sterlinlik bir yardım aldıkları yazıyordu. Bu önemli bir miktar ama buradaki borcumuzun sadece 1/3'ünü karşılar. Türkler Şamaşa Lazar'ı ve Mar Elia'yı Piskopos Fidye için hala ellerinde tutuyorlar. Paramız azalıyor. Mr. Müller %24 faizle borç para aldı. Geçen hafta kurtuluş umudumuz fazlaydı ama devamlı ertelenen umutlar yüreklerdeki cesareti azaltıyor. Mr. McDowell bazı hastaları okulun büyük odasından çıkarmaya çalışırken kucağında bir bebekle bir sandalyede oturan bitkin bir kadın görmüş ve sormuş. ''Nerede kalıyorsun?'' ''Kadın işte burada.'' diye cevaplamış. ''Ne kadardır buradasın?'' ''En başından beri, yani 2 aydır.'' ''Geceleri nasıl uyuyorsun?'' ''Bebeği önümdeki sıraya yatırıp arkama yaslanıyorum. Burası çok iyi bir yer, size çok teşekkür ederim.'' Erkekler tutuklanıp fidye için alıkonulma korkusuyla avlularımızdan dışarı çıkmaya cesaret edemiyorlar. Misyonerlerden biri Süryani bir doktordan dışarı çıkıp bazı hastalara bakmasını istemiş. Doktor gülmüş, faturayı ödeyeceksen gideyim demiş. 18 Mart Perşembe. Doktor Packard'ın kendine gelmesi bizi rahatlattı ama hala çok güçsüz. Miss Joan'ın ateşi de hala yüksek. Miss Lamme de yardım için kolej kısmına gitti. Bu sabah Mr. McDowell yüksek ateş yüzünden yatağa düştü. Ama sadece sıtma olduğunu umuyoruz. Bir haftadır Türk konsolosluğunda tutuklu bulunan Şamaşa Lazar, 1000 toman nakit para ödenmesi karşılığında ve 2 gün içinde 400 sterlin daha bulması şartıyla serbest bırakıldı. Eğer Tebriz'e posta yolu veya herhangi bir başka bir yol açık olsaydı, Tebriz'deki misyonerliğimizin veznedarı Doktor Van Neman adına düzenlenmiş para havaleleri satabilirdik. Ama bankerler şu anda bunları satın almazlar. Çünkü Tebriz yolu açılana kadar bu havaleleri paraya çeviremezler. Önceki gün bize günde 6 ton kadar ekmek sağlayan 20'den fazla Müslüman fırıncımızla bize 20 günlük krediyle ekmek vermeleri için bir pazarlık yapmaya çalıştık. 10 gün sonra paranın yarısının ödenmesi şartıyla kabul ettiler. Fakat buradan ayrıldıktan sonra bize söylememelerine rağmen dün için ekmek göndermeme konusunda kendi aralarında anlaşmışlar. Sabah ekmek gelmediğini fark edince dışarı çıktık ve başka fırıncılarla nakit para karşılığında ekmek göndermeleri için anlaştık. Her zamanki fırıncılarımız ekmeği başka yerden aldığımızı görünce geri geldiler ve uzun bir pazarlıktan sonra her 5 günde bedelinin yarısını ödememiz şartıyla 20 gün boyunca ekmek göndermeye söz verdiler. Bu noktada anlaştık. Anlaşmaya sadık kalıp kalmayacaklarını göreceğiz. Neyse ki dün günlük ihtiyacımızın yarısı elimizde vardı. Geri kalanını da satın alarak tamamlamayı başardık. Nakit kıtlığı var. Böyle belirsizlik zamanlarında parası olan herkes parasını elinde tutmak istiyor. Bu sabah saat 5'i biraz geçe çığlık ve kargaşa sesleriyle uyandık. Askerler başlarındaki subayla birlikte duvarın cadde tarafından dayadıkları merdivene tırmanarak İngiltere vatandaşı bir Süryani olan Mr. XXX'in bahçesine geçmek suretiyle İngiliz misyonerliğine girmişler. Bekçi alarm verince Mr. Müller ve Mr. Allen derhal olay mahalline gittiler. Tabii kadınları teskin etmekten başka bir şey yapamadılar. 8 ya da 10 erkek muhtemelen fidye almak amacıyla alıkoymak için tutuklanmışlar. Bütün bu belaların başından beri o mülk bizimle bağlantılıydı. Girişte Amerikan bayrağı asılıydı. Mr. Allen subaya şöyle söylemiş. Amerikan bayrağına saygı göstermek niyetinde değilsiniz herhalde. Subay burada Türk bayrağı da var diyerek cevap vermiş. Türk bayrağı Amerikan bayrağının altındaydı. Bu olay bizim kendi arazilerimizin güvenliği konusunda da şüphe uyandırıyor. Bu tür olaylar olurken binlerce kişi nasıl sessiz ve sakin kalabilir insan merak ediyor. Odamın yanındaki salonda uyuyan kadınlar ve kızlar var. Onların kapısını açtım ve dışarı çıkmamalarını söyledim. Hayır, sadece giyiniyoruz dediler. Fakat kurdan tirtledikleri açıkça görülüyordu. İşte 11 haftadır içinde yaşadığımız durum bu. Hayatımda karşılaştığım en zavallı insanlardan biri bugün odama geldi ve bir ekmek fişi istedi. Bu açlıktan ve hastalıktan mumyaya benzeyen bir iskelete dönmüş 12 ila 14 yaşlarında bir erkek çocuğuydu. O kadar güçsüzdü ki zor ayakta duruyor ve konuşuyordu. Aylardır yıkanmamıştı. Nerede kaldığını sordum, sınıfta dedi. Türkler ordu için 10.000 gömlek ve pijama talep ettiler. Bunun 8.000'i Müslüman kadınlardan, kalan 2.000'i Hristiyan ve Süryani kadınlardan istendi. Hristiyan ve Süryani kadınların neredeyse hepsi burada bizimle birlikte ve Hristiyan mahallesinde olduğu için sorumluluğu almak misyonerlere düştü. İşi Miss Schöbel üzerine aldı. Şu ana kadar 55 top basma gönderildi. Miss Schöbel malzemeyi sorumlu kadınlara verdi. Onlar da dikişe, çoğunluğu elle, yardımcı olacak başka kadınlar buldular. Böylece 800 gömlek hazır oldu. Bizi soyan, evinizi yakan kocalarınızı, kardeşlerinizi ve babalarınızı öldüren, kadınlarınızı kirleten, kızlarınızı kaçıran Türkler ve Kürtler için oturup da nasıl elbise dikersiniz ki? 24. Ayrımın sonu. Sayfa 330.